Ayrım 20, sayfa 340. Blatnoy Mir. Voriva Zkone ibaresini ilk duymuştum Filibeli Şennur Hanım'dan. Sabıkasız hırsızlar diye çevirmişti. Sabıkasızlıkları yakalanmamışlıklarından değil, yeraltı yasalarına harfiyen uymalarındanmış. Bildiğimiz piramit şeklinde örgütlü olduklarını, en tepede Kanzler dedikleri başkanlarının olduğunu anlattı ki, bunlardan 700 kadarı ismen biliniyormuş. Kanzlerler belirli zamanlarda toplanır, kriminal imparatorluğun iç ve dış politikalarına karar verirlermiş. Şennur Hanım kendilerine ait bir de güvenlik kurulu olduğunu söyledi. Bu kurul gazeteci, bankacı, sanatçı, sporcu, politikacı gibi saygın vatandaşlardan oluşur, kanslerlere istihbarat, siyasi koruma, yasal koruma ve hatta toplumsal itibar sağlarmış. Abarttığını sanmıştım, meğer değil. Ekonominin nasıl yöneltileceğine onlar karar verirler dedi. Örneğin 1991'de Başbakan Pavlov tedavülden 50 ve 100 rubleli kağıt paraları kaldırmaya kalktı. Çünkü sahtesi yapılıyordu. Anlıyor musun? Mafya sahte para basıyor, piyasadan bunlarla sahici para topluyor, yurt dışına çıkarıyordu. Bir gecede organize oldular. Moskova'daki sahte banknotları Soyuz'un uzak bölgelerine taşıdılar. Oralarda ellerinden çıkardılar. Milyonlarca sahte ruble bir günde sahici rublelerle değiştirildi. Sokakta görsem uyanık bir ev hanımlığından başka bir nitelik konduramayacağım Şennur Hanım'a. İtiraf etmeliyim ki hayranlıkla içeren bir şaşkınlıkla baktığımı hatırlıyorum. Bütün bunları nereden öğrendin? Sevgilimden diye gülmüştü. Dün uçakta anlatmıştım ya, Andrei diye bir sevgilim vardı. Cam fabrikasındaki işini bırakmış, Türkiye ile kaçak sigara işi yapıyordu. Andrei'ye ödemeleri bu sahte paralarla yaparlarmış. Bir gecede adamın biriktirdiği bütün paraları gitti. Sonra Gorbaçov'un 500 günlük serbest pazar ekonomisine geçiş programı vardı, bilirsin. Kanslerler birkaç ay sonra o programı tartışmak üzere toplandılar. Programı beğendiler. Anlıyor musun? Çünkü serbest pazar, Soyuz Cumhuriyetleri arasındaki sınırların gevşemesi demek. Hem onların hem de yabancı ülkelerle olan sınırların. Böylece dışarıdan dolar getirmek daha kolay oluyor. Elinde dolar olunca da Rusya'da her şeyi istersen memleketin kendisini satın alabilirsin. Voriva Zkone vaktiyle ekonominin artıklarıyla geçinirmiş. Gorbaçov'dan sonra asıl sahibi oldu. Özelleştirme başlayınca aralarında kavga etmemeleri gerektiğini anladılar. Ondan evvel hep kavga ederlerdi. 1988'de bizim Karadeniz'de Dagomi'de toplandıklarında savaş çıkmış, çok kan dökülmüş. Bunu da biliyorlar ya, 1992'de toplandıklarında kim neyi alacak kararlaştırdılar. Özelleştirmenin nasıl yapılacağı belirsizdi. Biliyor musun? Memurlar zaten rüşvetçi, bunlardan başka kimsede de para yok. Ne yaptılar? Moskova'daki şu gördüğün dükkanların, otellerin, depoların %80'ini bir güzel özelleştirdiler. Bir yıl sonra yaklaşık aynı günlerde Alexei ile birlikte Vorkuta'daydık. Milyonların ömrünü tüketen şehre gündüz gözüyle baktığımda gördüğüm Sovyet yönetiminin yaşayan bir abidesiydi. Uçsuz bucaksız bir kar çölüne serpiştirilmiş buzdan hayaletler gibi yükselen Selimiye kışlası boyutlarında binalar, bir düzine tankın yan yana geçebileceği genişlikte caddeler. Eski Yunan'ın Doryen sütunları ve dev heykeller. 1930'da burada bir şehir olmadığına inanasım gelmediydi. Meğer kuruluşu daha da yeni, 1953. Vorkuta'nın kurucusu, halkın babası Stalin 1952'de ölüyor. Yerine geçen Kruşçev Vorgulak mahkumlarını affediyor, ancak devletin devamlılığı ilkesini gözeterek ve halefinin doğum gününde 3 Mart 1953'te. Mahkumlar affediliyorlar ama evlerine dönmelerine izin verilmiyor. Burada kalacak, Vorkuta'nın gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceklerdir. Yani bu hayalet şehri inşa edenler de Vorgulak mahkumlarıdır. O tarihten sonra Vorkuta eski mahkum ve sürgünlerin oluşturduğu çok uluslu bir ülkeye dönüşüyor. Bu bağlamda Avustralya'ya benzetenler var ama genel kanı Gorbaçov sonrası kendi kanunları olan yasa dışı bir imparatorluğu dönüştüğü şeklinde. Buna karşın biz oradayken ana vatan için daha çok kömür ya da yaşasın Sovyet halklarının dostluğu yazılı taze boyanmış saç levhalar ve bez pankartlar daha halen asılıydı. Gorbaçov, Yeltsin liberal reformları sanki buraya uğramamışlar diye gözlemlemiştim. Alexei, Almanlar Donbas bölgesini işgal ettiklerinde Vorkuta madencileri adeta destan yazdılar diye mırıldandıydı. Vorgulak'ta kaç canın telef olduğunu hesaplamaya çalışmak, Stalin dönemi SSCB'sinde kaç kişinin telef olduğunu kestirmeye çalışmaya benzer derler. Abesle iştigal değilse de alınacak sonuçtan asla emin olunamaz. Boris Tulayev Katso'nun hikayesini anlatmayı bitirmişti. Tüylerim diken dikendi. Yaşlı mahkum üşüdüğümü sandı. Gelinine vodka getirmesi için seslendi. İzleyen bağırışmalardan genç kadının getirmek istemediği anlaşılıyordu. Tulayev ısrar etti. Sonunda oğlu Jenya koltuğunun arasına sıkıştırdığı bir şişe elinde dört bardak olduğu halde geldi. Masanın üzerine çarpar gibi bıraktı. Babasını protesto ettiğini sandıydım. Oysa kendisi adam akıllı içkiliydi. Alexia mutfakta bir dolu kasa olduğunu, dayanabileceğimiz kadar içebileceğimizi söyledi. İçeriden öteki odadan karnı burnundaki eşi Lena'nın sesini yükselttiği televizyondan Prosto Maria isimli Meksika dizisinin o günlerde MMM'nin davetlisi olarak Moskova'da bulunan yıldızı Victoria Ruffo'nun sesi geliyordu. Meğer Victoria Ruffo MMM'nin Lena ve Marina gibi sanal ortaklarını evlerinde ziyaret etmekteymiş. Kulak kabarttığımı fark eden Jenya, Vorkuta'daki yegane eğlencelerinin televizyon, vodka ve seks olduğunu açıkladıydı. Kutup dairesinin üstünde lanet olası madenlerde çalışıyorsanız başka bir şey yapmaya ne mecaliniz kalır ne de aklınız. Oysa ben askerken... Lafı değiştirmek isteyen Tulayev sözünü kestiydi. Ya şimdi nesin? Number one sarhoş dediydi Jenya, birden gömleğinin yakasında saklı toplu iğneyi çıkarıp sağ koluna batırarak. Bakın hissetmiyor. İğneyi soktu çıkarttı, soktu çıkarttı. Hiç hissetmiyor. Kanının yer yer gömleğin kumaşının üstüne çıktığını görebiliyordum. Alexi ile Tulayev de görüyor olmalıydılar ama Jenya'yı durdurmak için en ufak bir hareket yapmadılar. Sonunda genç adam kendi vazgeçti. Gözlerinden iki damla yaş süzülürken dondu diye hıçkırdı. Kolum hareket etmiyor artık. Tulayev'in sakat oğlu Jenya orduda başçavuş rütbesiyle görevli elektrik teknisyeniyken 1992 ekonomik krizi sonrası tasarruf tedbirleri uyarınca istifa ettiriliyor. Aldığı küçük kıdem tazminatıyla St. Petersburg'da ticaret yapmayı deniyor, olmuyor. Vorkuta'ya baba evine dönüyor, Tayga'da avcılık yapmaya başlıyor. Olen eti bölgede pek makbul. Ne ki müşteri tutmak için etin fiyatını Vorkuta'nın mafya patronlarının sapladığı rakamın altında satmaktadır. Birkaç kez uyarıyorlar, dinlemeyince bir gece Tulayev'in dairesini basıp eski başçavuşu Tundra'ya kaldırıyorlar. Ertesi sabah bir başka avcı tarafından bulunduğunda soğuktan ölmek üzeredir. Tulayev kolunu toptan kaybetmemiş olmasını Tanrı'nın mucizesi olarak görüyor. Jenya için mümkün olan tek tedavi ruhunun tedavisidir diyor. Lena da olmasa Jenya manastıra kapanacaktır ama Lena vardır. Genç kadın evleneceklerine, erkeğinin Rusya'nın sakat bezdomlarına katılmasına izin vermeyeceğini yemin üstüne yemin etmektedir. Ne diyeceğimizi bilemeden öylece durmuş sessizce içiyorduk ki Tulayev yeni hatırlamış gibi o gün Vorkuta'nın ilk kilisesinin temelinin atıldığını söyledi. Töreni kaçırmak istemiyordu. Biz de görmek ister miydik? Açık hava düşüncesi bana olduğu kadar Alexia'ya da iyi geldi. Hızla toparlandık. Şehir meydanına doğru yola çıktık. Temel atma töreni bir ucunda başının üzerine kaldırdığı Sputnik'i yere çakacakmış gibi duran maden işçisinin, diğer ucunda Rusya'nın gençlerin ve denizcilerin koruyucusu Aziz Nikolay heykelinin olduğu şehir meydanında yapılacaktı. Şehre çökmüş olan kesif kömür kokusunun altında oraya yürüdük. Merasimi kaçırmışız ama parti devam ediyordu. İçkilerin içildiği, şarkıların söylendiği coşkulu bir partiydi. Büyükler dans ediyor, çocuklar Aziz Nikolay'ın heykelinin önünde el tutuşmuş dönüyorlardı. Kolya, kolya Nikolay, sidi doma Nikolay, eto davışki pridut, potseliyuti uydut. Dipnot, kolya kolya Nikolay, skola çıkma, evde otur, kızlar gelecek, sana öpücük verecekler. Moskova ve Kiev'de sıkça rastlanılan kapalı çarşı işi deri ceketler ya da California, USA işlemeli beyzbol şapkalarının burada olmadığı dikkatimi çekti. Kadınlar yerlere kadar uzanan yakası kürklü cırtlak kırmızı, yeşil, mavi yün mantolar giyiyorlardı. Erkeklerin üzerinde koyun postu paltolar, keçe çizmeler vardı. Kenarda durup avurtları çökük kavruk bir genç adamın meydanın ortasına kurdu platforma çıkmasını izledik. Genç adam mikrofonu aldı, sesi kontrol etti. Davudi bir sesle caz banttan yana bir şeyler söyledi. Müzik susunca elini cebine attı, bir tomar kağıt çıkarttı. Şiir olduğunu çıkarttığı metni okumaya başladı. Evden çıktıktan sonra hiç konuşmamış olan Alexi'nin düşüncelerini bölmek istemediğim için Tulayev'e sorduydum. Ne söylüyor? Perestroika'yı boğmaktan ve muhteşem dirilişten söz ediyor dediydi tiksintiyle. Herif şairlerin siyasilere pompom kızlık yapıp iyi para kazandıkları o eski günleri arayanlardan. Şiiri de berbat. Boş versen şunlara bak. Yağlı direğe tırmanmaya hazırlanıyor. Asute'de yarı bellerine kadar soyunan bir grup erkeği işaret ediyordu. Ben -30 derecede direğe sürülen yağın donması gerektiğini düşünürken Tulayev Sputnikli heykelin yanından meydana giren kaftanlara sinirlendiydi. Ben kazakları tanırım. Bunlar sahici kazak değil. Başlarındaki o silindir şapkalar da uyduruk. Karakul değil. Bana ne düşündüğünü söylersen ben de sana bizim Cumhuriyet bayramlarını nasıl kutladığımızı anlatırım. Jipin üstündeki Atatürk büstünü filan. Ha Alexi ne dersin? Gülmüştü. Peder Mihail Dimitriyevich'in Boris'e ne anlatmaya çalışmış olabileceğini düşünüyordum. Aziz Petrus'u yani.
Yani?
Aziz Petrus'un bildirdiğine göre Tanrı sizi Mısır diyarından çıkaran Rab benim. Siz de mukaddes olacaksınız çünkü ben mukaddesim demiştir. Murdarı Tahir'den ayıracaksınız. Hayvanın ve kuşun ve sularda hareket eden her canlı mahlukun ve yeryüzünde sürünen her mahlukun şeriatı budur.
İncil'den mi bu?
İncil'den olduğundan asla kuşkum yoktu ama Alexi mühendis olduğu için harfiyen tekrarlıyor olmasından gerçekten etkilenmiş ve şaşırmıştım. Albayı kurtaran fani bir şeyler değildi. Giderek arttığını gördüğüm bir coşkuyla devam etti. Albay kusursuz ve lekesiz kuzu gibi olan Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldu. Katsu'yu İsa Mesih'in Vorgulak'taki Resulü olarak görmek lazım. Yerde sürünen haşeratın hiçbirisiyle karnı üzerinde sürünenlerin ve dört ayak üzerinde yürüyenlerin ve çok ayağı olanların hiçbirisiyle canlarınızı mekruh etmeyeceksiniz ve onlarla kendinizi kirleterek murdar etmeyeceksiniz. Çünkü Allah'ınız Rab benim ve kendinizi takdis edin ve mukaddes olun çünkü ben mukaddesim. Onca gürültü arasında duyduğumun bir hıçkırık olduğunu Boris Tuleyev'in ıslanmış gözlerini görünce anladım. İhtiyar Alexi'nin elini öpmek ister gibi atıldıydı. Peder Mihail Dimitriyevich, ruhun şad olsun. Alexi sıçrar gibi geri çekildi. İkisinin arasında kalan ben de en yabancı halimde el öpmenin Ruslara Moğollardan kalan bir adet olduğunu düşünüyordum. El öpmenin ve saygı duyulan karşısında alnı yere değdirmenin. Çünkü bu adeti Cengiz Han başlatmıştı. 9 kere diz çöküp 9 defa secdeye vararak kutsal Hentei dağının önünde. Yaşlı adamın feveranından olacak Alexi esrik halinden hızla kurtuldu. Baskıcı bir rejimin altında doğmuş, baskıcı bir rejimin altında ölecek birisi olarak sana adalet terazisi hileli olan bir toplumun çok korkunç bir toplum olduğunu söyleyebilirim dediydi tane tane ve kısık bir sesle. Ama yegane terazisi laik yasalardan ibaret olan bir toplumda insanoğluna layık bir toplum değildir. Göreceli ahlak ve radikal bireysellik, bunlar birleştiklerinde insanoğlu vicdanının dayatmalarından azat oluyor. Allah'a ve topluma karşı sorumluluklarını unutuyor. Hayır Lubima'ya, devletin veya çetelerin veya aydınlanma yasalarının harfi üzerine bina edilmiş ve daha yükseğe asla uzanmayan bir toplum, insanın yüksek niteliklerinden nasibini almayan bir toplumdur. Daha da söyleyecekti ama bir kaynaşma oldu, meydan dalgalandı. Omon birliklerini bu defa daha bir yakından gördüm. Aziz Nikolay'ın heykelinin yanından meydana daldılar. Kent komandosu üniformaları, miğferleri, otomatik tüfekleriyle sonradan 500 kişilik olduğunu duyduğumuz tam teşkilatlı bir müfrezeydiler. Dakikalar içinde bölündüler, büyük kısmı sokaklara dağılırken meydanda kalanlar gözlerine kestirdiklerine kimlik sormaya koyuldular. Derken az ötemizdeki bir Amerikalının kıyameti koparttığı duyuldu. Elindeki sürücü ehliyetini jandarma komiserine sallıyor, tek kimliğinin bu olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Genç komiser miğferini geriye itti. Uzun uzun bir ehliyete bir adamın suratına baktı sonunda. Uhodi dediydi. Uhodi otmenya. Git başımdan. Ne olmuş olabileceğini sorduğumda Alexi meydana açılan caddelerden birinin başında hemen tamamen yanmış, yan yana iki büfeyi işaret ettiğinde anladım. Kundakçıları arıyorlar. Yine birileri haraç ödememiş. Tuleyev'in elini sırtımda hissettim. Bizi az ilerideki Stolovaya dedikleri çayın yanı sıra yemek, çorba ve güveç satan aş evine iteliyordu. Hadi ortalık yetişinceye kadar orada oturalım. Küçücük bir dükkandı. Bizim hemen arkamızdan jandarmayla takışan Amerikalı ve arkadaşı da gelince birlikte oturur gibi olduyduk. Bu Rusya'da hep böyleydi. Ülkenin en ücra köşelerinde bile ya bir Amerikalı ya bir İngiliz ya da bir Alman buluyordunuz. Gazeteci, araştırmacı, çevreci, öğretmen, sporcu, müzikolog, folklorcu. Sanki bir set yıkılmış ki gerçekten de öyle olmuştur ve dışarıdakiler içeriye hücum etmişlerdir. Beni en çok etkileyen de rastladığım yabancıların hemen hepsinin iyi kötü Rusça konuşuyor olmalarıydı. Konuşamayanların yanlarında da olağanüstü yetenekli tercümanları vardı. Örneğin o gün orada tanıdığımız İsrail İsaya, Moskova'daki tıp fakültelerinden birisinde öğretim üyesi olan bir cerrahtı. Aynı zamanda bir seyahat acentesi vardı ve yan işi olarak tercüman rehberlik yapıyordu. İngilizce konuşan bizler en beklenmedik yerlerde birbirimizi bulur gruplar oluştururduk. Dışişleri çalışanlarının, diplomatların uluslar ötesi birileriymişçesine kendilerini temsil ettikleri ve temsil edildikleri uluslardan ayıran ortak bir tavırları, tepeden bakan bir tavırları vardır. Böylece oluşturduğumuz gruplarda bizim de benzer bir tavır geliştirdiğimizi gözlerdim. Nitekim adının Alan Kimball olduğunu öğrendiğimiz Amerikalı kundaklanmış büfelerden bahisle mafyanın Rusya'nın demokratikleşmesinin önündeki başlıca engel olduğu şeklinde ahkam kesmekte gecikmedi. 8000 ayrı örgütlenmeye bağlı 100.000 kişi Rus iş dünyasının %70'i ile 80'i arasında bir oranı kontrol ediyor. Bu ulusun servetinin %40'ı demektir. Aslında doğru söylüyordu. Sadece 1993'te Moskova'yı ele geçirmiş olan 8 çeteye mensup tetikçiler 10 tanesi bankacı olmak üzere 5000 kişiyi öldürmüşlerdi. Dayak, yaralama gibi suçların sayısı 20.000'den fazlaydı. 2000 yılı itibariyle ortalama yıllık cinayet sayısı 600'ü kiralık katillerce işlenmiş 10.000'di. Buna karşın olağanüstü kontrollü, hatta poker suratlı diyebileceğim bir erkek olan Alexi'nin terslendiğini gördüm.
Kim demiş? Mafya Rus tarihinin anarşist özgürlükçü ruhunun en örgütlü ifadesidir sir. Rus mafyası seçkinci dayatmaya tepkidir. Adına ilerleme denilen gayrimeşru, haksız, samimiyetsiz dayatmaya tepki.
Gözlerini sokak çocuklarında rastlanan masumiyetle acımasızlığı aynı anda yansıtan kriminal diye tarif edebileceğim bir ifade yerleşti. Kadife yumuşaklığının altındaki demiri açık eden, insana kendisini kollaması gerektiğini söyleyen yabancılaştırıcı bir ifade. Ben hayretler içine dönerken Kimball, ''Uluçendi hıt'' diye gülümsediydi. Daha iyi bir hayat. Bütün bunlara 2. Aleksandr'ın 1861'de Krepostnaya Pravo'yu kaldırmış olmasının neden olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Ev ödevlerini çok iyi yaptıklarını düşünmüş, kıskanmış olduğumu hatırlıyorum. Kimball'ın Krepostnaya Pravo dediği mujikleri toprağa fiilen rapt eden kanun, 1400'lü yılların sonlarına doğru 3. Ivan'ın Moğolları mağlup edip Rusya'nın sınırlarını doğu ve güney bozkırları istikametinde genişlettiği yıllardan itibaren şu ya da bu biçimde yürürlükte. O yıllara kadar dilediği toprak sahibine çalışmakta özgür olan Rus marabası, yeni fethedilen bölgelere göç ederek sahipsiz arazilerde kendi çiftliğini kurmak istemektedir. Ancak böylesi göçün iç Rusya tımarlarının boşalması, üretimin daha da kötüsü vergilerin düşmesiyle sonuçlanacağı anlaşılınca, Çar Korkunç İvan 1497'de göç olayını yılda bir gün ile 26 Kasım Saint George ordusu kısıtlayan fermanı yayınlar ki, bu da maraba ile toprak sahibinin sulh olmuş, aralarındaki borç alacak meselelerini halletmiş olmaları halinde mümkündür. Pürüzlü durumlarda maraba tımardan ayrılmak için bir yıl daha beklemek durumundadır. Buna rağmen çağrın önlemi köylüyü toprağa bağlamaya yardımcı olur. Ama yetmez. Tarım işçilerinin hareketliliği 1500'lü yıllarda da tehlike arz etmeye devam eder. Korkunç İvan'dan tam bir asır sonra 1597 yine bir Saint George ordusunda bu defa da marabaların bir tımardan diğerine geçişlerini yasaklayan kanun yürürlüğe girer. 1650'den itibaren toprağa bağlı kölelerin sayısı, çarların asillere sahip olup olmadıklarına bakmaksızın dağıttığı arazilerle doğru oranda artar. Böylece serf nüfusuna 2. Ekaterina zamanında 800 bin, 1. Pavel zamanında 600 bin can daha eklenir. Aradan bir yüzyıl daha geçer. 1861 ve Çar 2. Aleksandr'ın bir kalem darbesiyle ve bir gecede 21 milyon can azat edilir. Amaç köylüleri kentlerin işçi pazarlarına yönelterek sanayi devrimini zorlamaktır. Oysa daha henüz emekleme aşamasında olan sanayi kuruluşları bu devasa kitleyi ememez ve kentlere sürülen işsiz ve açsız canlar suça itilirler. Hırsızlık, soygun, gasp daha büyük Petro döneminde 1695-1725 büyük bir sorundur. Şehirler arası yollar haydutlarla kaynarken sadece Moskova'da 30 bin sabıkalı hırsız vardır ki şehrin nüfusu 250 bin bile değil. Hapishaneler dolmaya, Sibirya sürgün kampları kurulmaya başlanır. Buna karşın başlangıçta bireysel hareket eden hırsızlar zamanla çeteler halinde örgütlenirler. Giriş aidatını ödeyen çete üyelerine kod isimleri verilir. Çekirdek yönetici kadro görev bölümü yapar. Yeraltı dünyasının ilk kanslerleri belirir. Ve bir zamanların mazlum mucikleri dünyanın gelmiş geçmiş en güçlü kriminal devletini, Prens Alexi'nin Rus tarihinin anarşist özgürlükçü ruhunun en örgütlü ifadesidir. Adına ilerleme denilen gayrimeşru, haksız, samimiyetsiz, seçkinci dayatmaya tepkidir dediği Blatnoy Mir'i kurarlar. Blatnoy Mir haritalarda yer almaz. Hiçbir uluslararası kurumda temsil edilmez. Ama en az 250 yıllık ABD'den daha eskidir demişlerdi. Geçmişi olan bir devlettir ki köylüleri azat etmekten yana olan reformcu soylularla alay eden Bazarovistleri haklı çıkarmakla kalmaz. Dünya tarihinde misli görülmedik bir yağmanın, SSCB'nin yağmalanmasının ahlaki zeminini de hazırlar. Bazarovizm, Turgenev'in 2. Alexander köylüleri sokağa dökmeden 2 yıl önce yazdığı Babalar ve Oğullar ya da Rusça aslındaki gibi Babalar ve Çocukları isimli romanın baş kişilerinden Bazarov'un adından türetilmiş dünya görüşü. Romanda babalar köylülerin azat edilmesini savunan reformcu aristokratları, oğullar ise aristokratların geleneksel egemenliğine olduğu kadar romantik reformculuklarına da karşı çıkan gençleri temsil eder. Daha Aleksandr'ın fermanı çıkmadan serflerini insancıl kaygılarla azat eden soylularının boş idealizmini yerden yere vuran Bazarov, zamanla bir roman kahramanı olmanın çok ötesinde bir dönemin düşünce biçiminin temsilcisi olarak ortaya çıkar. Turgenev 1850 sonrası inteligentiye musallat olan çok ciddi bir sayrılığa işaret etmiş ve bir de isim vermiştir. Nihilizm. Nihilizm her türlü ahlaki, dini, estetik değer ve ülkünün inkarı, 2 kere 2 4 ederin dışında her şeyin boş olduğu iddiası, 1860 kuşağı devletin her türlü iyileştirme gayretini karalar olmuş. Nihilist Bazarovistler öyle güçlenmişler ki halkın durumunu düzeltmek için bir şeyler yapmak isteyen toplum önderlerinin şevkleri kırılmış, yöneticiler kıpırdanamaz olmuşlar. Sonuçta devleti daha erişilebilir, daha laftan anlar bir varlığa dönüştürmek isteyen reformcular, onun fuzuli ve yetersiz gören temel işlevlerini devralmak isteyen radikallere yenik düşmüşler. Yenik düşenlerden birisi de Alexei'nin büyük dayısı Pyotr Stolypin. Başbakanın 1907-1911 reformları kentleri yaşanmaz kılan suç dalgasının daha da yükselmesine neden olmuş. Pamyat'ın bugün bile dilinden düşürmediği tanrı, çar, millet şiarı, yeryüzündeki hiyerarşinin gökyüzünden icazetli olduğunu söylerken, Rus devletinin varoluş nedeninin tanrının merhametini yeryüzüne taşımak, yoksulları esirgemek olduğunu da bildiriyor. Çarların adları tanrıyla bir nefes anılmaktadır. Ama Deli Petro gibi bir batuşkanın bu herifler bizim ekmeğimizi bile gasp ettiler. Baba bırak zalimleri biraz daha dövelim diye yakaran aç çocuklarına cevabı, elleri haça çivilenmemiş olmasaydı İsa Mesih bile çalardı olmuş. Açlık Rusyası'nın bir adı ise diğeri haksız kazanç. Rus devleti en az 250 yıl önce diyorlar meşruiyetini böylece kaybederken geleneksel suç kavramı başkalaşıma uğruyor. Çarlık Rusyası olmuş, SSCB olmuş, nesiller boyunca kuşak üstüne kuşak, Sibirya hapishane ve gulaklarına gün yüzü görmemecesine yığın yığın tıkılan insanlara fark etmiyor. Devlet ve yasalar bu insanların gözünde mahkum edildikleri o uzun, karanlık ve zalim kışlar gibi bütünüyle anlaşılmaz, ahlak dışı, dışarılıklı ve düşmandırlar. Sibirya gulaklarında hayatta kalabilmenin tek bir yolu vardır, doğanın ve devletin yasalarına karşı savaşmak. Yasalardan çalmak ve bunu yaparken kardeşlik çerçevesine dayanışmak. Kendilerine Vori ve Zikone diyorlar, sabıkasız hırsızlar. Rus devletinin islah olabileceğine asla inanmayan Vori ve Zikone, çareyi yeni bir devlet, Rusya devleti içinde devlet kurmakta buluyor. Kendi rütbeler, cetveli, teamülleri, ritüelleri, maliyesi, hazinesi, yasaları, mahkemeleri, idari teşkilatı, hatta kendi dili olan bu devletin adı Blatnoy Mir. Vori ve Zikone nezdinde sabıka kendi devletlerinin Blatnoy Mir'in yasalarına itaatsizlik anlamındadır. Rus devletini ilzam etmiyor. Blatnoy Mir Merkez Komitesi Yadro bir kamptan diğer bir kampla nakledilen gulag mahkumlarına blat denilen temiz kağıdı tanzim ediyor. Blat nakledilen mahkumun sabıkasının olmadığını gösteriyor ki yeni hapishanesi ya da gulagındaki sabıkasız hırsızlar tarafından kabul edilebilmesi için bu kağıdı ibraz etmesi şarttır. Öte yandan peder Mihail Dimitrievich, Katso, Lenin, Krupskaya, Albay ya da Sasha Solzhenitsyn, biz istesek de istemesek de Blatnoy Mir yurttaşlarıydık diyor Boris Tuleyev. Blat alabilmek hepimiz için önemliydi. Aksi takdirde Katso'nun hikayesindeki Albay'ın akıbetine uğramaları kaçınılmazdı. Gulaklara sürülen aydınlar Vori ve Zikone'yi yakından tanıyorlar. Şuşenko'ya Gulag'ı Doğu Sibirya'da Minusinsk bölgesindeki Abakan'da, Lenin ve eşi Krupskaya'nın Vorkuta'nın da ötesinde, Sıktıvkar'ın 2525 kilometre doğusundaki Gulag'da 3 yıl kalmışlıkları var. Bolşevizmin babası Blat kültürünü orada yakından tanıyor. Lenin'in planladığı Ütopya maneviyattan arındırılmış bir Ütopya'dır. Vori ve Zikone radikal Bolşevikleri yadırgamıyor. Alexei yaygın kanının aksine yeraltı soyluları okumuş yazmış insanlardır diye anlatmıştı. Kanslerler Lenin ve yoldaşlarıyla Marx'ı tartıştılar. Tercihlerini Marx'tan değil anarşistlerden, özellikle de Bakunin ve Kropotkin'den yana koydular. Ama çarlığı ortadan kaldırmak, ortak hedefi doğrultusunda işbirliği yapmaktan kaçınmadılar. Nitekim Bolşeviklere, el koyanlara el koyun sloganını ilham eden Pruto'nun soyut makaleleri değil, Blat kültürüdür. ütopyalarını gerçekleştirmek için milyonları harekete geçirmek durumundaydılar. Okuma yazma bilmeyen kitlelere Marx'ın öğretileriyle yaklaşamazlardı. Bu nedenle siyasi teorisyenlik ile pratik gereksinimler arasındaki sınır Rusya'da net olarak çizilememiştir. Boris Zakone'nin etkisini profesyonel devrimcilerin yiyecek ya da para tedarik etmek için şiddet kullanmış olmalarında da görürsün. So, never were the revolutionaries we loved. Ne devrimciler sevdik zaten yoktular. Bir Türk şairinden uyarlama diye açıkladım. Aslı böyle değil. Siz konuşurken devrimci ruhunun mayasında yeraltı kültürünün olabileceğinin bizim aklımızın ucundan bile geçmediğini düşünüyordum. Türkiye'de devrimcilere çaktım almaz bir tabancayı bile çok gördüğümüzü, paranın bir biçimde bulaştığı eylemleri lanetlediğimizi düşünüyordum. Yemede, içmede, aşkta fedakarlık bizde devrimciliğin olmazsa olmazlarıydı. Buna ölüm oruçları dahil. Oysa Vori Vizikane'nin asıl gelişmesi 1917 devriminden sonra. Kimileri istikrarsızlık, kaos ya da panik yaratmak peşinde olan karşı devrimcilerle işbirliği yapmış, kimileri de NKVD gibi Sovyet kurumlarında etkileyici kariyerler. Stalin onların sahte döviz basmak gibi becerilerinden sıkça yararlandı. Sovyet düzeninin hırsızlarla bozuşması, Vori'nin anarşist ve komünist gerekçelere dayanan taleplerini karşılayamaz hale gelmesiyle başlar. Nomenklatura gelir dağılımı bozukluğunu düzeltmek şöyle dursun, uçurumu daha da derinleştiren politikalara yönelince araları açıldı. Kısa sürede Jigana dedikleri genç suçluları örgütleyip başlarına geçen siyasi şefler türediler. Jigana yeraltı dünyasının kadim örf ve adetlerini yeni duruma uyarladı. İdeolojik muhalefetin esaslarını düzenledi, yasalarını tanzim etti. Bu yasalara göre bir Vori Vizakone'nin toplum için çalışması ya da çalışanlarla işbirliği yapması, aile sahibi olması, devlet adına silah kuşanması, kolluk kuvvetlerine sanık ya da tanık hüviyetiyle muhatap olması, her türlü para alışverişinde bulunması yasaktır. Ancak Blatnoy Mir geleneğinin diğer unsurlarına dokunulmadı. Dövmeler, konuşma biçimleri, kod isimleri eskisi gibi kaldılar. Şarkılar, maniler, söylemler de öyle. Ne ki siyasi suçlularla adi suçluların bir araya getirilmesi, Ekim'den önce olduğu gibi şimdi de düzen muhalifi siyasilerin yeraltı dünyasının yönetimlerini benimsemeleriyle sonuçlandı. Jigana'nın ömrü de uzun olmaz. Daha 1920'lerin sonlarına doğru liderlik kavgası başlamıştır. İsyan eden küçük rütbeli Vori Vizikane, 1930'ların ilk yıllarında kendi şeflerini Urki'yi seçme yoluna giderler. İzleyen Urki-Jigana mücadelesi Bolşevik devrimi öncesi yeraltı yasalarını temel alan yeni ve daha ayrıntılı bir yasanın çıkmasıyla sonuçlanır. Yeni kanunname kanslerler tarafından tek yasa olarak benimsenir. Blat alabilmek için uyulması gereken yasa bu ayrıntılı yasadır. Yurtseverlerin Büyük Savaşı'nın, Ruslar 2. Dünya Savaşı'na yurtseverlerin Büyük Savaşı diyorlar, sonuna kadar yürürlükte kalır.